sevgili Art TV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda tiyatro ve sinema sanatçısı Başak Daşman'ı ağırlayacağız. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde İtaki yayınlarından çıkan kitabı Gördüğüm Çiçeğini ve oyunculuk serüvenini konuşacağız. Hoş geldiniz Başak Daşman programımıza.
Hoş bulduk.
Öncelikle geçtiğimiz günlerde çıkan kitabınızla başlamak istiyorum programa. Gördüğüm Çiçeği bir öykü kitabı. İçeriğinden henüz okumaya fırsat olmayan izleyicilerimiz için bahsedebilir misiniz?
Tabii 10 öyküden oluşuyor. Genel olarak insanın yazdığı şeyi anlatması biraz zor da. şöyle söyleyebilirim. İlk kitabımda daha çok kadın erkek karakterleri birbirine denkti. Ama bu kitabımda daha çok kadın karakterleri var. Yani üç karakter dışındaki bütün karakterler kadın ve daha çok aile ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, kadınların birbirleri olan ilişkileri, bunların ekseninde geçiyor öyküler. Bir ortalama yaş grubu da çıkıyor. 30 ila 45 yaş arasında bir kadın grubu. Daha ziyade bir şehir ekseninde, o şehrin sıkışmışlığında ya da işte bütün bunların kadınlara her şeyin, bütün ekonomik düzenin, ilişkisizliğin ya da o baskıların, adaletsizliğin onların ruhuna yansımaları ve bunu yaparken birbirleri girdikleri ilişkiler anlatan. Tabii böyle anlatınca da çok böyle karanlık falan gibi değil. Yani.
Değil, gayet okurken sürükleyen ve gerçekten güzel öyküler, postmodern imgeler var çok içinde. Özellikle birazdan konuşacağız. Anayasası diye bir öykünüz var, ilk öykü yanılmıyorsam. Onunla alakalı bellek ve çöp kavramı özellikle dikkatimi çekti. Çöp kavramına biraz geçelim. Diğer başka öykülerde de aynı şekilde bu tarz postmodern imgeler var. Çöp sizin için neden önemli? Neyi ifade ediyor? Biraz bu kavram üzerinden geçersek.
Çöp hakkında gerçekten saatlerce konuşabilirim herhalde. Çünkü şeyden başlayıp yani dünyayı çöplüğe çevirdiğimizden başlayıp kendimizi de o noktaya getirdiğimizden çıkabilirim. Bu tüketme kültürümüz öyle bir hale geldi ki yani bir şeyleri onarmak yerine tüketmek bir yenisi bir yenisi bir yenisi derken kendimiz de o noktaya geldik. Yani hep onu gözlemliyorum. Bir bardak tamam bu yenisi gelsin bundan sıkıldım deyip değiştirdikçe bunu her şeye yaptıkça birbirimize de yapar olduk. O yüzden bir ilişki formu arkadaşlık, eş, sevgili hayatımıza giriyor ve en ufak bir çıkmazda ilk anlaşmazlıkta tamam ya böyle olmaz nasıl olsa başkası var daha iyisi vardır deyip onu da çöpe gönderiyoruz o ilişkiyi de. Ne oluyor? Bunu yaparken biz kendimizin de o noktada olduğunu hissediyoruz içten içe ve hepimiz değersiz hissetmeye başlıyoruz. Uğruna savaşılmayan, anlaşılmak için mücadele edilmeyen varlıklar olarak görüyoruz içten içe kendimizi. Yani çöp gibi hissediyoruz. O yüzden bu çok geniş bir kavram benim için. Şehre baktığımız zaman gördüğümüz şey de o. Tüm tarihi güzelliği korumak, geliştirmek yerine onu daha çok binalarla gri ve bize aslında yarar sağlarmış gibi görünen ama halbuki ruhumuzu eskiten binalarla yön kavramını kaybettirecek kadar. Yani biz nasıl bir şehirde yönümüzü buluruz uzun zaman gelmediğimizde? İşte bir park vardır bir yerde, oradan sağa dönersin. İşte ne bileyim normal ve güzel bir yerde 100 yıllık bir erik ağacı vardır, ondan sola dönersin. Burada öyle değil. Her yeni yapılan binayla biz kendi ritmimizi, tarihimizi, anımızı da kaybediyoruz. Hem de çok kısa aralıklarla. Yani normalde bir nesilde olabilecek bir şeyi ya da ne bileyim 5 nesilde olacak şeyi bir nesil içerisinde yaşıyoruz kat be kat. O yüzden içimizde hissettiğimiz duygu da çöp, dışarıda gördüğümüz çoğu şey de çöp, dünyayı da çöplüğe çevirdik. O yüzden bu imge etrafında oldukça döndüğüm doğrudur, bir tek o öyküde de değil.
Aslında biraz önce dediniz ya hani mesela eskiden bir erik ağacından dönüyorduk falan, artık insanlar yolla ilişkisini de kaybetti. Yani mesela her şey çok hızlı, araçlar çok hızlı, bilgiye de çok hızlı erişiyoruz. Yani mesela bilgiye olan emek artık yok. Hani bir tıkla bir şeye erişiyoruz. Bir kütüphaneye gidip bir ansiklopedi çevirmiyoruz. Ya da bir yerden bir yere yolla temas kuracak bir araçla gitmiyoruz artık. Çok hızlı gidiyoruz her şeye. Yani hızlı gitmesek bile o yolun odaklanmıyoruz. Hep böyle şeye de kavramsal olarak da öyle. hep bir sonuca odaklanıyoruz. Evet. Hani o artık yolları unuttuk, yolla ilişkimiz de kayboldu. Biraz onu da düşündüm hani siz söylediğiniz zaman.
Çok doğru. Bir kere ben onun bilgiye erişmek olduğunu da düşünmüyorum. Bilgi öyle kendimden deneyimleyerek söylüyorum. Sürekli bir şey merak eden bir tipim ve böyle o neymiş diye hemen bakıyorum. Aynı bilgiye 5 defa bakmışlığım var. Ya ben buna baktım daha önce diyorum. Çünkü bilgiye öyle işte arama motoruna yazıp sonucu görmekle bir şey içselleştiremezsin. O bir bilgiye dönüşmüyor. O yüzden bir şey gerçekten araştırmak, o kitabı okumak, edebiyatla iç içe olmanın zaten amacı o. Bilgiye gerçekten erişmek, o bilgiyi sağaltmak. Onun için zaman gerekiyor. Yolla kurduğumuz ilişki de tam olarak öyle. Ama hem fiziki yolla, yani işte buradan bir yere giderkenki yolla, hem de içimizde bir yerden bir yere giderkenki yolla kurduğumuz ilişki Lanet Time, yani annemin deyimiyle bu kadar gelişigüzel hareket ettiğimizde de evet, sadece oraya gitmiş olmak. Ama oraya gitmiş olduğumuzda da bize bir şey ifade etmiyor, mutlu olmuyoruz. Mesela son dönemde son kaç yılda işte bu kişisel gelişimle ilgili bir sürü kitaplar, yayınlar, işte programlar yapılıyor. Çok büyük bir şeyin atlandığını düşünüyorum. Bu aynı tweet dünyası gibi. Hayata güzel yerinden bakın. Hayata aydınlık tarafından bakın. Ya nasıl bakayım? Yani sanki bir de insanlar da kendilerini kötü hissediyorlar. Aa, ben bu cümleleri duydum ve hala aydınlık tarafından bakamıyorum. Ya nasıl bakacaksın? Öyle olmaz ki o iş. Bütün bu bilgi, bütün bu aydınlık tarafından bakabilme hikayesini sen edebiyatın içinde okuya okuya sağaltır alırsın. Bu sana ait bir şeye dönüşür. İstediğin cümleyi ben sana söyleyeyim şimdi. Senin hayatında bunu yapabilir mi? Terapiye gitmek gibi. Psikolojik sıkıntılarınız var, terapiye. Bir kere gittik ve doktor bize bir şey söyledi, iyileştik. Ya mümkünatı var mı böyle bir şey?
Evet.
Bu bir serüvendir, bu bir süreçtir. Ama yaşam bir süreç ve bir serüven. Niye bunu bu kadar sonuç odaklı hale getirdiğimizi anlamak mümkün değil. Bütün eğlencesini kaybediyoruz ve buna üzülüyorum açıkçası.
Sabırsız ve tahammülsüz bir çağdayız. Biraz da sosyal medya tetikliyor. Yani mesela birisini takip ediyoruz, onun hayatını beğeniyoruz. İşte kendimize diyelim rol model görüyoruz. Onun sahip olduğu bazı şeyleri yapmakla ya da yaptığı bazı şeyleri yapmakla sanki onu ona dönüşecekmişiz gibi hissediyoruz. Evet, olmayınca da şey, kendimizi hani eksik hissediyoruz. Çok saçma bir şey aslında yani.
Yani onun o gördüğümüz kısmı, sadece gördüğümüz kısmı. Haliyle insanlar bir ara işte çok söylüyor, işte en güzel hallerinizi paylaşıyorsunuz, normalde öyle değilsiniz. Ya fotoğraf albümü gibi bir şey, tabii ki en güzel hallerini paylaşacak herkes. Onda da bir şey yok yani, onu söyleyecek. Ama onun ayırdına varmak lazım. Yani
herkes o değil.
O değil, hiçbirimiz o değiliz. Yani otururken tabii ki bu deliler gibi hüngür hüngür ağlarken birazcık fotoğraf koyayım demiyorum. Yani temel sebebi de, yani niye durduk yere birini üzeyim var bir kere. Yoksa hani kimine ilgilendirir var o duyguyu paylaşmak, ama neşe herkes ilgilendiren bir duygu olduğu için paylaşıyorsun. Evet. Bunun bir ayırdına varmak lazım. Yani öyle bir şey olabilir mi? Hani ne acılardan geçiyor insanlar, ne kadar hayatında ne kadar eksiklik var, hastalık var, ölüm var. Bu ölümlerin onları şekillendirmesi var. Hayat kahve içerken kitabın fotoğrafını koymak ve ne kadar keyifli yağmurlu bir gün demek değil tabii ki. Öyle, ne yazık ki.
İTEKİ yayınlarından yine çıkan Atık diye bir kitap var. Yazarının ismini unuttum şimdi, yani tavsiye ediyorum da. Orada okumuştum, diyordu ki çöplerle ilgili özellikle bir kitap. İnsanların her sabah çöplerini dışarıya koyması, işte çöplerinden kurtulma isteği aslında yeni bir güne başlamak, yeni bir hayata başlamak istenci diyor. Bu bağlamda aslında biraz çöpün de bellekle ilgili, o yeni başlama istencinin bellekle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani... İstemediğimiz, arzu etmediğimiz kötü anılardan kurtulmak da aynı, çöplerimizi dışarı çıkarmak gibi o aynı istence sahip olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bellekle ilgili yine kitabınızdaki bir imge de bellek anı metaforu üzerinden ilerlemişsiniz, izleyi üzerinden pardon. Bu bellek hakkındaki fikriniz ne?
Şimdi çok yani uzun uzun araştırdığım da bir hadise. Hala hani belleğin tam olarak ne olduğu ya da mesela yaşadığımızı zannettiğimiz şeyle gerçekten yaşadığımız şeyi aynı yere kaydediyor beynimiz. Bir süre sonra birbirine karışma ihtimali çok yüksek ve genelde de böyle oluyor. Anılar uyduruyoruz. Kendi kendimize yalan söylüyoruz aslında. Bir süre sonra da onun gerçekliğine inanıyoruz. Ama sonuç olarak bu gerçekliğin kendisi demektir, fark etmez. Hafızayla, geçmişle kurulan ilişki senin şu andaki kimliğini ve geleceğe doğru yürüdüğün yolu belirliyor ister istemez. Şimdi birçok hoşumuza gitmeyen şey yaşamış olabiliriz. Ama bunlardan kurtulma serüvenimiz de çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Çünkü orada bahsi geçen ana eşyalarını atsan da, sana eskiden olmuş şeyleri hatırlatan insanları hayatından çıkarsan da, sana bir şey oldu artık. Bu gerçeği değiştiremezsin. Onunla ilişkini, o somut meseleyle ilişkini koparmış olmak seni başka birine dönüştürmeyecek. Ya bütün bu işte insanların psikolojik sıkıntılardaki tedavi süreçlerinde de var. İşte affetmek kavramı, işte kendini affet, işte karşındakini affet, olayı affet. Bunu bilmiyorum. Başkası da çıkıp başka bir doktor da şey diyor, affetmek zorunda değilsiniz. Bazen onu düşünüyorum ben de. Çünkü affetmek sanki onaylamak gibi. Küçükken annenizin babanızın size yaptığı korkunç bir davranış var diyelim. Sanki onu affettim dediğinde evet onayladım bu davranış demek gibi geliyor bana da. Doktor da öyle söylemiş. Bilmiyorum, ben kelimeyi oradan seçmiyorum. Anlamak daha kuvvetli bir şey benim için. Hani anladım sebeplerini. Makul bulmuyorum, affetmiyorum yaptığını ama anladım. Bu, her anladıkça kendi yaptığın hareketi de anlama ihtimalin yükseliyor. O zaman hayatta dengeli ve daha sakin bir ilişki kurma ihtimali var. Benim için tabii ki. Herkese söyleyemem bunu. Bütün savaşımız çoğunlukla zaten o gibi. Ve burada çok büyük bir kaos var. Hep anda kalmamız gerektiğini telkin ediyor herkes bize, biz de birbirimize. Çünkü öyle mutlu olabiliriz diye. Ama an zaten geçiverdi ya şu anda da. O yüzden hep bir öncekiyle mücadelemiz. O yüzden önemsiyorum tabii neyin içimizde kaldığı, bize neye dönüştürdüğü, neyle o ilişkiyi geçmişte daha sağlıklı kurarsak başka bir yola doğru gidebileceğimiz, daha özgür olabileceğimiz aslında. Çünkü en büyük biz tutsak eden şey bütün o fikirler ya gibi öyle bir...
Evet, belleğin aslında hem bir lanet, insan için lanet olabileceği hem de bir dayanak olabileceği... yerler var dediğiniz gibi. Mesela siz öyküde bir yerde soruyorsunuz ya, karakterinizi sorduruyorsunuz. Siz mesela hafızanızı kaybetmek ister miydiniz diye soruyorsunuz. Size ben aynı soruyu soruyorum.
Yani hiç istemezdim tabii ki. Yani olacak iş mi? Çünkü...
Kimlik aynı zamanda değil mi?
Tabii ki kimlik. Yani insanı birey yapan şey ve bütün yaşanmışlıkları, sırları budur insanı birey yapan şey. Bütün... Çünkü... Ayrıca şöyle de değil, seçme olarak da hani hepsini kaybetmeyeyim de kötü şeyleri seçip atayım hafızamdan bile demezdim ki, gerçekten çok kötü yaşadığım şeyler var hayatta. Tahmin edersiniz zaten bir kadın olarak. Ama yine de onları da hafızamdan söküp atmak istemezdim. Çünkü onlarla işim var yani. Çünkü onlar dediğim gibi aldı beni bir şeye dönüştürdü ve ben merak ediyorum hani. Hangi sebepten birbirleriyle nasıl bir ilişki içine girdiler, o bütün olan olaylarda ben buraya doğru gelmiş oldum. O merakım daha gitmediği için belki ileride o merakım gideriz. Bir kısmını unutabilirim.
Diğer öykülerdeki, mesela özellikle kök öyküsü üzerindeki kadınlık erkeklik kavramları üzerine, özellikle şiddet üzerine siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Hem öykü üzerine, hem öykü üzerinden hem de dış dünyadaki şiddet mefhumu, kadın erkeklik kavramları üzerine.
Ay Allah'ım yarabbim, ne söylesem ki? Ne söyle? Ah. Çok tabii uzun uzun konuşacak ve konuşurken de öfkelenmeme gerekiyor biliyorsunuz.
Öfkelenebilirsiniz, sorun yok.
Bu da öfkelenebiliyor musunuz?
Evet.
Yok, hep şunu düşünüyorum. Şimdi bütün mesele devlet kavramı çoğunluğun yanında olup çoğunluğa yaslanacak ve onunla ilerlemesi gereken bir kavram diye biliyorsunuz. Azınlığın hakkını koruyup onu bir denklik ve eşitlik seviyesine, mağdur olanın yanında olması gerekiyor. Zaten biz buna uygarlık diyoruz. Çünkü ne kadar gelişmiş insan topluluğu diyelim kültürel olarak bile olsa, çoğunluğun eline verdiğiniz zaman azınlığı ezer. Her zaman her yerde böyle olmuş bir durum bu. O yüzden bütün bu hadisenin güzel olması gereken hakkaniyetli yere ulaşması için kuralların, sağlıklı kuralların oluşması, bu kuralların uygulanması gerekiyor. Ve bunun için de bizim hep beraber mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Geçenlerde konuşuyorduk işte çok yavaş ilerliyor bu mesele diye. Ben ona o kadar katılmıyorum açıkçası. Çünkü ilk 18. yüzyılın ortası tabii feminist kelimesini bir düşünce insanının kullanması. Sonra gene Fransız bir Marie Goose diye okunuyordu galiba. Yine aynı zamana geliyor. Kadın işte şöyle bir lafı var. İdam sehpasına çıkartabiliyorsanız bir kadını, öldürme hakkınız varsa onun da tribünden bir şey izleme hakkı vardır. Ne kadar şey. Ve üzerinden çok zaman geçmiş değil. Sadece ya da Virginia Woolf erkek olmadan yanında üniversitenin kütüphanesine giremiyor. Yani kadın şurada ne zaman yaşadı? O yüzden aslında tamam hızlı bir şekilde büyük bir ivme kazandı. Ama işte var olan her şey işte seçme ve seçilme hakkı vermek, işte eşit ücret talep etmek, bunun karşılanması gibi değil. Bu çok büyük bir kültürel ve bütün toplumun her alanına yansıdığı için ana ilişki biçimini çözmek gerekiyor. Bu da evet bütün kuralları uygulamakla ama gerçekten eğitimin düzgün bir şekilde bu ülkede ve dünyanın her yerinde gelişmesiyle alakalı bir şey. Çok yolumuz var ama dediğim gibi böyle umutsuz kesinlikle değilim. Çünkü fena bir hızda ilerlemiyoruz. Şundan bir 10 sene önceyle atıyorum şu noktadan hareket edelim. Ben 40 yaşındayım ve 20'li yaşlardayken işte her kadının biraz önce o yüzden söyledim işte taciz, istismar, tecavüz gibi. Bunların bir tanesiyle karşılaşmamış bir kadınla ben tanışmadım. Bunu hangi ekonomik, hangi eğitim, hangi semtte oturuyormuş, hangi şehirde bunun da hiçbir önemi yok enteresan bir şekilde. Bunun aile içi kısmı da var. Biz bunları 20 sene önce şu anda konuştuğumuz rahatlıkla asla konuşmuyorduk. Ki benim aldığım eğitim ya da yetiştirme tarzım birçok yere göre daha hani konuşulabilir bir aile içerisinde. Hani kız ya da kadın gibi yetiştirilmiş, insan gibi yetiştirilmiş bir ailede olmama rağmen. Şey gibi değerlendiriyorum. Bunlar kötü insanlar. Yani bunun böyle bu kadar büyük bir sorun olduğunu farkında değildim küçükken. Kötü bir takım insanlar ve böyle şeyler yapıyorlar zannediyordum. Bunları konuşmaya konuşmaya, mesela şimdi ben yaşatım arkadaşlarımla benim de başıma bu gelmişti. Benim de ne diyorsun ya senin başına böyle bir şey mi gelmişti? Böyle olmuştu. Şimdi olsa şöyle yapardım. Bu da bize şunu sağladı. Bütün genç arkadaşlarıma ben konuşmaları gerektiğini ya da erkek arkadaşlarıma başından şöyle bir şey geçmişti diye ağır bir taciz vakasını anlatıyorum mesela. Böyle şoke oluyorlar. Hala böyle şeyleri yapmayan erkeklerin dinleme kapasiteleri de düşük. Çünkü hep bazen hikaye gibi geliyor. Hani birilerinin başına gelmiş. O yüzden şeyi söylemek gerekiyor. Hayır, senin yanındaki bütün arkadaşlarının başına geldi bu. Bunu bir fark et. Bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu fark edersen çünkü bizimle beraber hareket edeceksin. Bu çünkü kadınların sorunu değil ki. Bu dünyanın sorunu. Bu aklı başında olan kendine aydınlık, uygar insan diye kendi hakkında böyle konuşan tüm erkeklerin de sorunu. O yüzden hani kendi içimize de kapanmak yerine böyle açılıp birbirimizle bu ilişkiyi de zenginleştirsek daha iyi olur diye düşünüyorum.
Peki şunu sormak istiyorum. Bundan yanılmıyorsam 4-5 sene önce Amerika'da başlayan Me Too hareketi bizde de devam etti. Ama çok fazla yankı getirmedi. Yani yankı bulmadı. Yani insanlar çok fazla ifşaatta bulunmadılar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim kültürümüzle alakalı bir şey.
Kapalı bir toplumuz biz. Evet. Her anlamda kapalı bir toplumuz. İnançlarımız da bunda etken. Bütün kültürel düzenimizde. Ya bu kadar kapalı bir toplum olmasak bu tarz taciz ve cinsel şiddet olaylarının da daha az olacağı aşikar. Tüm araştırmalar bunu söylüyor. Bu kapalılık şimdi o muhafaza muhafazakarlık, muhafaza etme meselesini doğru algılamak gerekiyor işte. Doğru algılanmadığında buralara doğru gidiyor. Güzel ve iyi olan şeyi muhafaza etmeye devam ederken kötü ve çirkin olan şeyi korumaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Ama bu çok garip bir kavram olduğu için çok kolay birbirine karışıyor. Bizde de öyle.
Ters oluyor bizde.
Evet, aynen tersi oluyor bizde. Tabii ki 50 saat konuşuruz bunun üzerine çıkar ilişkilerinden nelere nelere kadar. Ama onlara girmeye gerek yok. O yüzden bu kapalılık bizde. Ben de mesela o harekete katılmıştım ve paylaşmıştım nasıl olduğunu. Bir de bunu paylaşırken de şeyi fark ediyorsun. Seçtiğin kelimeleri, kelimelerin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü kelimelerle düşünüyoruz. Kelimeleri elimizden aldığımızda düşünme kabiliyetimizi de kaybediyoruz. Ne kadar yanlış kelimelerle biz de konuşuyormuşuz. Yine Woolf demişti galiba. Erkeklerin dünyasını erkeklerin kelimeleriyle yazıyoruz biz aslında diye. Hani kendi kelimelerimizi bulup, kendi dünyamızı ve kendi derdimizi kendi kelimelerimizle anlatmamız gerekiyor. Evet. Bunun için de önce kendi kelimelerimizi keşfetmemiz gerekiyor.
Dil aslında her şeyin temelinde yine dile geliyoruz. Yani öykü, edebiyat, dil.
Evet, aynen ona geliyoruz. Bu çok önemli bir mücadele. Ama şeyim yani dediğim gibi umutluyum.
Siz bu öyküleri ne zaman yazdınız? Onu sorayım. Pandemide mi?
Pandemide yazılmış bir tane öyküm var içinde. Onun pandemide yazmakta çok zorlandım açıkçası ben. Onu da söyledim bir yerde geçen gün. 7 ay şeyi açamadım. Korktum. Yani çok garip bir korku yaşadım. Yazacağım şeyden mi? Bir direnç gösteriyorduk ya. Bir garipti. Özellikle ilk 7-8 ayı bir korku filmi gibi. Tanımlanamayacak, nereye doğru sürüklendiğimizi bilmediğimiz, kimseye dokunamadığımız. Aylar sonra bir arkadaşım bayramda bana sarıldığında gözümde aniden yaş akmaya başladı. Ne kadar
sıkmışız kendimize.
Sıkmışız kendimize o dokunulmamışlık hissimiz yüzünden. Bütün onunla yüzleşmekten korktum herhalde. Hiç yazamadım. Sonra başladım bir şeyler yazmaya. Oh yaşasın ama kaybetmemişim bu arzumu diye. Onun öncesi yani son bir önceki kitabımla yani 4 seneyi kapsıyor diyebilirim içindeki öyküler.
Pandemi döneminde hayatınızda bu işte dokunma hissi ve işte korku dışında bir şeyler değişti mi? Yani bir farkındalık veya başka bir şey. Nasıl geçti pandemi?
Pandemi yani kimsenin güzel geçmemiştir. Benim de çok iyi geçmedi. Bütün faaliyette olduğum işler aynı anda durdu benim. Tahmin edersiniz ki. Öğretmenlik yapıyordum, işte seslendirme hepsi bir anda kalkınca böyle bir yerden atılmışsın gibi hissediyorsun. Sokakta hiç kimsenin olmaması, sahilleri kapatmışlardı hatırlıyor musunuz AVM'ler açıkken? Sahile gidip böyle upuzun Fenerbahçe sahilinde yolun kapalı oldu kimse yani tarifi zor işte tarif ancak yazılabilir bir his benim için. O yüzden o ilişkilerin kopuşunu da çok yakından izledim. Bazı ilişkiler çok birbirine yaklaştı, bazıları da koptu. Hangisi daha sağlıklıydı, hangisi sağlıksızdı onu bilemiyorum. Ona yorum yapmak çok mantıklı değil. Ama benim kopmuş ilişkilerim var mesela. Daha sıkı bağlanmış ilişkilerim de var. Dediğim gibi zorlandım o ilk aşamasında özellikle. Çok hassastım ve kendimi dünyayı fazla hissetmek gibi bir duygunun içine kapıldım yani. Sanki her şeyin sorumlusu benmişim ve birey bazında ve tabii ki herkes anlamında da ama yer yokmuş sanki dünyada bize gibi böyle garip bir hassas bir noktaya sürüklendim. O farkındalık deyince bir ara ona da kızıyordum. İşte ne kadar önemli olduğunu, doğanın işte bilmem denizlere ne kadar iyi bakmamız gerektiğini bilmem neyi fark ettim. Ya neyi fark ettim? Bunu niye fark etmedim bu saate kadar? Hani bu da saçma bir şey yani. Bir anda da öyle dedim. Ya ben farkında olduğum şeyin acısı neden sizin yüzünden yaşamak zorundayım? Ben farkındaydım bütün bunların. Ya da insan ilişkilerinin işte telefon ya da sosyal medya üzerinden geçmediğini, şu ilişki biçimi çok önemli olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceğimi de farkındaydım ve vazgeçmiyordum da bu ilişkileri kurmaya devam ediyordum. O yüzden onları ben fark etmedim açıkçası ama fark edenler yanıma geldiği için bir tık keyifliyim en azından. Ama onda da çok direnç göstereceklerini zannetmiyorum. Çünkü hemen her şey unutuluyor. Bu coğrafyanın öyle bir özelliği var. 4 mevsime sahip olmasındandır belki. Hemen kıştan bahara, bahardan yaza.
Evet, çok evet. Zayıf.
Çok zayıf. İnşallah daha iyi bir ilişki kurarız.
Siz oyuncusunuz zaten. Yazmakla oyunculuk nasıl? Yani birbirini besleyen şeyler mi? Yoksa bir ussal yarılmaya sebep oluyor mu? Yani oyunculuk en az iki kişinin olduğu bir süreç. Yazmak ise nerede yazarsanız yazın tek başınıza yaptığınız bir şey. Oyunculuk ve yazmak deneyim nasıl hayatınızda tanımlıyorsunuz?
Aslına bakılırsa yazma deneyimine ben oyunculuktan önce başladım.
Onu da şey yapmak
evet, o lise zamanımda işte canım çok sıkılıyordu. Sırf İngilizce eğitim vardı, hani başka ders yoktu, bir şeyler yapalım deyip iki arkadaş oyun yazmaya karar verdik. Neyse. Sonra oyun yazdık. Sonra dedik ki bu sahneleyelim. Kendimize bir hoca bulduk, öğrencileri topladık. Bir tanesi ben oynamak zorunda kaldım. Diğerinde arkadaşım oynamak zorunda kaldı rollerden. Oyuncu bulamadığımızdan yani aslında.
Yani oyunculuk daha önce hiç işinizde olan bir şey değildi. O gün mü geldi? Nasıl
evet,
oldu?
Evet evet herhalde o gün yani. Onun öncesini çok hatırlamıyorum. Tabii ki tiyatroya gidiyordum ya da sinemaya her zaman hani gidiyordum. Ama ben oyuncu olurum gibi böyle bir hiçbir niyetim yoktu. Psikoloji okurum diye düşünüyordum. Ama sürekli fikrimde değişiyordu bir şeylerle ilgili filan. Sonra hoşuma gitti. Ama hoşuma giden şey sadece sahneye çıkıp oynamak değildi aslında. O bir ensemble ve onun tamamında yer almak benim hoşuma giden bir hadise. Ve hala da öyle. O yüzden herhangi bir şey sahnelerken ya da kamera karşısında oynarken benim ne yaptığım beni sadece bir... Benim ne yaptığım beni ilgilendirmiyor. Her şey beni ilgilendiriyor. Yani diyelim ki bir oyun koyduk sahneye ya da bir film ve ben çok iyi oynamışım diyelim ve yanımdaki arkadaşım o kadar iyi oynamamış. Ben buna üzülüyorum ve tamamlanmış gibi hissetmiyorum meselenin. Çünkü mesele dediğimiz şey o bütünün kendisidir. Benim ne yaptığım değil. O yüzden de edebiyat benim işime her zaman yarıyor. Çünkü işte bir hikayenin başlangıcı diyelim, gelişimi, sonu o bütünsel daire olarak meseleyi görmek oyunculuk anlamında da çok işime yarayan bir şey. Ya da bir metni okurken, bir metni çözümlerken ve o çözümlediğim şeyi ek haline getirirken elbette ki. Çünkü edebiyat disiplini zaten oyunculuk disiplinin temeli. Sinemanın da olduğu gibi. Önce oradan başlıyoruz zaten. O yüzden ben beni iyi etkilediğini düşünüyorum. Kötü etkileseydi de umursamaz.
Peki oyunculuk deneyimizden, serüvenimizden geçersek, devam edersek. Siz Mimar Sinan Sanat Tarihi okudunuz yanılmıyorsam. Ne vakit daha profesyonel bir şekilde oyunculuk yapmaya başladınız? İlk projeleriniz
o da ilginç. İşte ben o oyunculuk dedim meselesine merak salınca 15 yaşında bir deneme sahnesi de Kadıköy'de bir yer vardı halk eğitime bağlı. Oraya gideyim dedim kurs alayım. Çok küçüğüm ama yani herkesten daha küçüğüm. Neyse orada ben 1,5 sene bir kurs aldım. Ama işte geçmiyor içim. Çocuk oyunlarında oynamaya başladım. Ama konservatuara girmek de istemiyorum. Konservatif ya eğitim. O zaman da böyle anarşist bir tipim vardı benim hep. Böyle olmaz işte. Nelerden duymuşsam falan karşıyım. Sonra dedim ben sanat tarihine gireyim. Sanatla ilgili çok da severdim sanat tarihini. Sanat tarihine girdim. Tabii orada da oyun çalışmaya başladım. Tiyatro kulübü kurdum. Bir şeyler önünü alamıyoruz. Devlet tiyatrosuna girdim. Yardımcı oyunu figürasyon yapıyorum. Ondan sonra hatta bir dizi geldi. Dizide oynamaya başladım falan. Okulda da devam ediyorum. Derslere giriyorum. Artık arkadaşlarımdan bir tanesi şey dedi bana. Çünkü milleti derse sokmuyorum. Kulüp toplantısı. Hadi sessiz şimdi oynayalım. Bir tanesi dedi ki Başak lütfen artık git. Senin yüzünden mezun olamayacağız. O sırada da okulu da bitirmek istiyorum, bırakmak istemiyorum. İşte Müjdat Gezen YÖK'e bağlı olmadığı için 4 yıllık bir eğitim. Dedim ki ben bunun sınavlarına gireyim. Aynı anda sanat tarihine de devam ederim bir şekilde. O yüzden ona girdim. İkisinin toplamı, benim ikisinden de mezun olmam 8 seneyi buldu işte. 4'er 4'er. İlk sene oyunculuk eğitiminde dışarıda çalışmamız yasaktı zaten. O zaman kitap sattım. Başka bir takım işler yaptım filan. Sonrasında oyunculuk okurken de devam etti.
İlk projeniz?
Televizyonda mı?
Televizyonda ve tiyatroda.
Televizyonda Kıvılcım Star'da yayınlanan bir diziydi. Ayta Çarman, Tuğba Ünsal, Ayda Aksel. İlginçti. O zaman bu kadar dizi yoktu tabii. Sokakta gezerken şey gibi, ne oluyor ya falan demiştim. 99 yıl. İlk profesyonel anlamda tiyatro. Aslında onu pek diyemem. Profesyonel para kazandığım anlamında
para
dersek zaten
de daha şey,
çocuk evet. Oyunları öyleydi de. Kilit diye bir oyunum vardı. Güzel bir oyundu. Böyle karanlık ve psikopat bir karakter canlandırıyordum. Okuldan mezun olur olmaz oynadığım. Onu da ilk profesyonel oyunum sayabilirim.
İlk profesyonel kilit, sonda kelepçe kullanmak lazım.
Bu ne böyle?
Evet, yeni geçen gün premierini yaptı. Sizden oyununu dinlemek isteriz.
Oyun iki kişilik oyun. Hüseyin Avni Danyal'la ben oynuyoruz. Hüseyin Bey şey oynuyor, bir komiser yardımcısını, emekli olmak üzere olan. Ben de sanık, beni sorguladığı bir saatimiz var içeride geçen. Ama böyle sıradan bir sorgu meselesi değil. Kadın bir illüzyonist. Bu gizemli dolaplar vardır ya işte, birilerini sokarız içeri, ben illüzyonist olmuşum farkındaysanız. Sonra kaybederiz, başka bir yerden tekrar çıkar. Kadın da kocasını sokmuş ama geri çıkarmamış. O yüzden komiser ondan itiraf almaya çalışıyor. Kocanı öldürdün, öldürmedin. Bunun ekseninde geçen benim oynadığım karakter işte böyle zeki, işte biraz haylaz, entelektüel bir karakter filan. Komiserimiz de böyle küt amiyane tabirle dediğimiz bir karakter. Bunların arasındaki o ilişki biçimini anlatan, yer yer güldüğümüz, yer yer canımızın sıkıldığı diyeyim bir oyun.
Nasıl tepkiler aldınız o şey izleyicilerden şimdiye dek?
Güzel tepkiler aldık. Yani hoşuma gitti. Şimdi böyle yılların tabii ki deneyimi, Hüseyin abi benden çok çok daha deneyimli. Hani bir şeyler hissediyorsun zaten. Burası seyirciyle iyi ilişki kurar, burada şöyle olur, böyle olur. Ama ne olursa olsun yine de hiç bilmediğin bir his. O yüzden o ilk tepkilerle karşılaşmamız hoşumuza gitti. Değil mi? Çok güzel bir ilişki kurduğumuzu söylüyorlar. Mesela o çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten öyle bir ilişki kurduk Hüseyin abiyle. Çok çalışması harikaydı. Çok zevkli ve çok ne diyeyim kolaydı. O yüzden onun öyle sahneye yansıması, direkt bunu sezilmiş olması güzeldi. Rejiyi de çok beğendiyiz. Işıkları çok beğendiler. Onu çok hoşuma gitti. Çok
çok önemli aslında. Yani sahnede oyuncular kadar arkadaki o işte mutfak ekibi, onları da hani kutlamak gerekiyor böyle güzel oyunlarda.
Tabii.
Biz çünkü, genelde es geçiyoruz bunu ama aslında bu da gerekiyor.
Evet, çünkü işte biraz önce dediğim o ensemble hikayesi. O bütünün bir parçasıyız biz. Evet. O yüzden birbirimizin işini yapmaya hem müsaade ediyoruz hem de birbirimizin işini destekliyoruz. O yüzden işte çok güzel onlar da tepkiler aldılar. Totalde iyi bir iş çıkmış gibi görünüyor işte, memnunum.
Role nasıl hazırlandınız? Rollere nasıl hazırlanıyorsunuz?
Şimdi şu değişkenlik gösteriyor tabii. Uzun, herhalde 8-9 senedir en kolay prova süreci geçirdiğim oyun oldu bu. Son oyunlarımda çok böyle çok daha derin ve ağır oyunlarda oynadım diyeyim. O ağır oyunların da sizin hazırlık sürecinizde ruhunuza yaptığı çok acayip şeyler oluyor. Bir önceki oyunum Waterproof'u oynarken mesela her gün gelip 20 dakika meditasyon yapmak zorunda kalıyordum. Hani kendimi sakinleştirebilmek için. Çünkü çok işte o kendi dehlizlerinde dolaşıyorsun, insanların acılarıyla bir olacaksın diye. Ben genelde zihinsel aktiviteyi bitirdiğimde, yani şu demek, o karakterle ilgili sosyolojik, psikolojik bütün bilgiyi aldıktan sonra o bilgi üzerine çalışıp sonra da onu unutmaya çalışıyorum. Yani o bilgi zihnimdeyken meseleyi içgüdülerime bırakıyorum, hani içimden çıkacak olan şeye. Öyle hissederken nasıl yürüdüğümü, nasıl oturduğumu, nasıl konuştuğumu araştırmaya başlıyorum. Ve genelde sessizleşirim oyun çıkarma serüveninde. Çünkü zihnim sürekli o karakterle meşgul olur. O yüzden de hep yakın çevreme hani sabırlar dilerim. Çünkü garipserler, genelde çok konuşkan, işte hareketli, neşeli, yüksek enerjili bir tip diye tanımlayabilirim kendimi. Ama o dönemde şöyle, hani buradayım, duyuyorum seni de ama kafam hep başka yerde gibi. Çünkü onu arıyor oluyor. Aramazken bile, yani aradığımı farkında olmazken bile. Bu oyunun süreci daha tatlı geçti. Çünkü çok böyle tık tık tık tık diye bir atış vardı aramızda. Ve yani şeyli kenarları da belli olan. O temel haylazlığı, zekayı filan alınca sahnede biraz eğlenmek kaldı bana. O yüzden daha kolay çıktı. Ama çok zorlandığım tabii zamanlar oluyor.
Ya biraz dediniz ya, içselleştirmede sessiz olurum, işte o rolü hazırlanmada. Herhalde bu, biraz önce konuştuk ya, birbirini besleyen tarafı oyunculukla yazarlığın herhalde ortak kısmı. Yani sizin de çünkü öykülerinizde böyle bir kişisel bir ruh, şey, karakterlerin bir ruh dünyasında geziniyor okur. O hissediliyor.
Evet, birbirini besliyor çünkü sen de tamam eline... Dışarıdan bakıldığında bazen şey gibi zannediliyor işte, en duyduğumuz soru, bunun lafları nasıl ezberledin? Konuyla alakası bile yok laf ezberlemenin. Yani bir oyunculukla ilgili en basit şeydir laf ezberlemek.
Ben de onu hep merak ediyorum. Çok zor gelir resmen.
Evet, dışarıdan zor görünen bir şey ama yani bizim için şey, yani konu değil ki o, yani son meselesi herhalde olayın. Görünen şey, hani sanki bir metin geldi bize, bir cümleler var ve o cümlelerle o ilişkiyi kurduğun anda oynayabiliyor musun gibi zannediliyordu. Yani öyle değil. Orada bir dünya var ve o dünyayı bizim hem anlamamız hem bir kere daha keşfetmemiz hem de o dünyayı zenginleştirmemiz gerekiyor. Yani yazan yazdı, rejisör bir şey istiyor ama oyuncunun oradaki meselesi de bütün bunları bir araya getirip bir de kendi malzemesini için içine katmak. Yani o karakteri yeniden ve yeniden yaratmak. O yüzden atıyorum Hamlet'i 10 tane ayrı aktörden izlemişsinizdir ama hiçbiri birbirine benzemez. Çünkü o başka, o karakteri yeniden ve yeniden inşa etmektir. O yüzden evet tabii ki benziyor. Çünkü orada da bir ruh dünyası yaratıp başka başka karakterler yazıyorsun yazarken. Oynarken de benzer bir şey yapıyorsun aslında.
Sinema ve dizi için aynı şey söz konusu mu?
Tam olarak tiyatroda olan şey ikisi için de bence söz konusu değil. Ama diziyle sinemada birbirinden tabii ki ayrı. Çünkü daha derinlikli, başı sonu belli olan karakterler yaratıyorsun sinemada. Ya da sinemanın anlatım dili yüzünden zaten farklılık gösteriyor. Yoksa şimdi dijital dünya yüzünden başı sonu belli işlere de imza atıyoruz diyeyim. Ama yine aynı derinlikte olmadığı olabiliyor. Ya da işte o çekim dili, anlatım dili yüzünden farklılık gösteriyor. Sinemanın başka bir anlatım dili var çünkü. Yani olması gerekir bu arada tabii ki her tür sinema ürününde aynı şeyden bahsedemiyorum da. Sinema tabii ki bir sanat disiplini olduğu için onda daha mümkün. Bugüne kadar yaptığım dizilerde yani elimden gelenin her zaman en iyisini yapmakla ilgili bir gayretim var zaten. Hayata böyle bakıyorum. Ama tabii o şeyde ilerleyemiyor dediğim gibi. Zaten yarın oynaman gereken şeyin senaryosu sana o an gelince elinden de o kadar geliyor. Öyle yapabiliyorsun. Ama yine de her oynadığım role televizyonda, sinemada hiç fark etmez. Gerek yani hakkı olan olmasa da bana verilen tüm zamanı verimli kullanmak için harcadım, harcarım da.
Peki hangisine daha çok kendinize ait hissediyorsunuz? Yani tiyatroda mı, sinemada mı?
Onun ayrımını yapamıyorum ben. Yani tüm tiyatrodan gelen insanlar tiyatro tabii ki derler. Ama apayrı diller. O yüzden kamera karşısında olmayı da çok seviyorum. Onun anlatım dilini de seviyorum. O harcadığım mesai, orada kurduğum insanlarla ilişki de seviyorum. Yani mesela tiyatro sahnesini işte aylarca prova yapıyorsun. Sonra seyirciyle direkt bir ilişkiye giriyorsun. Ve bu çok güzel bir ilişki biçimi. Çok eğlenceli bir şey. Ve tüm risklere ve hatalara açık olma haline bayılıyorum. İlk gençlik yıllarımda korkardım ve tedirgin olurdum. Daha böyle mükemmeliyetçi bir tiptim, biliyorum yani hata mı, ne hatası falan gibi. Sonra bunun ne kadar komik olduğunu fark ettim. Çünkü hata dediğin şey eğlenceli olandır. Hatırlamaya değer olandır. Yani her şeyi mükemmel yaptığında geriye dönüp anlatacak hikayen olmaz. Ama sahnede de öyle, ya işte bir gün nasıl ayağım takılıp düşmüştü diye bu hikayeyi hatırlarsın. O yüzden de onun eğlencesini ve gerçeğini ve hatadan öğrendiğimiz şeyi keşfedince daha güzel bir ilişki kurulmaya başladım bence hayatla. Ama kamera karşısında ya oradaki bütün o insanlarla birebir ve bir teviye bir ilişkini var ya, asistanla, yönetmenle, herkesle, hepiniz o an oradasınız. Yani aslında hep her an sahnede gibisin. Yani onlar da senin seyircin gibi ama aynı zamanda seyircin değil, arkadaşın gibi. O yüzden hani orada ektalinde olmayı da seviyorum. Kamerayla kurduğum ilişkiyi de seviyorum. Bilmiyorum işte, ayıramıyorum ya, ben seviyorum.
Uzun zamandır setlerde ve tiyatro sahnesinde siz oyunculuk yapıyorsunuz. İyi ki bu rolü almışım, iyi ki bu projede olmuşum dediğim ya da keşke olmasaydım dediğiniz şeyler var mı?
Muhakkak. Ya keşke olmasaydım.
İyi kiler alalım biz o zaman.
İyi ki alalım. Keşke olmasaydım zor dediğim gibi, çünkü bir şey onu veriyor yani oradan da hani
çok, ya da başta söylemek yani istemiyorlar, isim vermek istemiyorlar.
Tabii anlıyorum onu da, şey çünkü o işte birileriyle ilişkidesin, sen onları da üzmek ve kırmak gibi söz konusu bir şey var. Bir de yaptığın işe sahip çıkma kaygısı da var tabii ki, anlıyorum.
İyi ki konuşalım.
İyi ki konuşalım. Var benim çok iyi kilerim ya. Yutmak oyununda iyi ki oynamışım mesela. Hatta daha da oynamak isterdim yani, oyunu düşünce şey düşünüyorum. Ya ben böyle bir durup dururken 2 sene sonra bir anda biraz daha oynamak isteyebilirim. Şurada bir 2 yutmak oynamasak mı gibi. Bana
çok... Televizyon işleri de peki?
Televizyon var yani. Parmaklıklar Ardında diye bir işte oynamıştım mesela. Benim için çok güzel bir işti. Kamera karşısında tiyatro sahnesi gibi,
evet,
bir rahatlık,
ağır bir diziydi o,
hissedebileceğim bir işti. O da beni kamerayla da böyle ilişki kurabiliyordu. Hem çok şey öğretti. Hem de çok severim böyle dişi ve uçlarda karakterler oynamayı. O da bir psikopattı. Onu çok severim mesela. Kırmızı Oda'da oynadım en son. Orada oynadığım karakterde mesela iyi ki yaptım diyorum. Çok o da yorucuydu gerçekten. Ağırdı. Ama güzeldi. Var benim ya. İyi ki oynadığım bir sürü şey.
Peki bu zaman zarfında başınıza gelen tuhaf olaylardan bir iki tane rica etsek muhakkak olmuştur. Değişik böyle.
Tuhaf olaylardan. Seyircilerle ilişkiler gibi
olabilir,
mesela.
Olabilir, olabilir.
Bir gün bir tane dizide oynuyordum. Tabii, Yanık Kuzey oynarken. Evet, yani yıllar oluyor bununla ilgili. Bir yerde oturmuşum, böyle büfeler olur ya işte tost. Hızlı hızlı tost bir şeyler yedip gittiğin. Orada böyle oturmuşum ve o sırada bir ilişki yaşıyorum. Ve ilişki kimle, özel hayatımla ilişkimle ilgili büyük bir derdim var. Yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Böyle miyim, ben haklı mıyım, o mu haklı? Niye böyle oldu filan gibi. Her zamanki deli sorgulamaları, overthinker. O sırada da oynadığım dizideki karakter işte üvey değil de gayrimeşru çocuğun işte karısını oynuyorum. Babasıyla ilişkisi işte ve kızmışım ona. Adamla kavga etmişiz filan. Ben böyle tostun içinde ilişkimi düşünürken birdenbire bir kadın şöyle geldi bana. Sen haklısın dedi. Yani ıdı. Devamını anladınız. Allah'ım dedim, efendim dedim. Kesinlikle sen haklısın hayatım. Hiç boşuna düşünme. Ne oluyor diye. Öyle bir şey olur mu canım? O da onun babası. Hayda, kadın diziden bahsediyormuş. Ben dedim ki herhalde kadın bir ermiş, bir cadı. Ve bütün beynimden geçenleri okudu. Böyle komik hikayelerimiz oluyor tabii ki. Geçenlerde oldu hatta. Bir yere gittim. Bir doktor muayenehanesine. Orada bir hanımefendi var. Giriyor çıkıyor ilgileniyor filan. Ben de orada oturuyorum. Geldi böyle onu. Ama uzun zamandır sizi göremiyoruz. Neden gelmiyorsunuz dedi. Ben böyle yaptım. İlk gelişim dedim. Bak böyle olmuyor. Daha sık sizi burada görmek istiyoruz. aslında ilk defa geliyorum diyorum. İlk mi? Onu duydu. Ben sizi tanıyorum ama. Olamaz böyle bir şey. Tanıyorum. Nereden tanıyorum? Şeyden tanıyorum. Oyuncuyum çünkü. Ben sizi nereden tanıdığımı şimdi çıkartacağım. Televizyonda görmüşsünüzdür. Şimdi ben biraz sonra hatırlayacağım. Hiç merak etme. Yani bu muhabbet o kadar uzadı ki orada bir hanımefendi vardı. O da gülmeye başladı. Kesinlikle benim dediğim hiçbir şey duymayıp beni bir yerden çıkarmaya devam etti. Sonra da gelip ama Başak Hanım oyuncusunuz siz niye söylemiyorsunuz dedi. Söyledim aslında. Böyle şeyler yaşıyoruz.
Peki rol aldı, beraber çalıştığınız yönetmenlerden sevdiklerinizi birkaç tane alalım. Veya çalışmak istediğiniz yönetmen alabilir.
Sevdiğim yönetmen arkadaşım çok var benim ya. Ben neredeyse çoğunlukla...
O zaman kiminle çalışmak istiyorsunuz öyle
kiminle
soralım.
Kiminle çalışmadım ki. Zeki Demirkubuz'la çalışmayı çok isterdim mesela.
Evet.
Kim istemez? Zeynep Günaytan'la çalışmayı evet. istiyorum. Çalıştım bir küçük kendisiyle. Kulüp dizisinde bir karakter seslendiriyor. Ama karşılıklı da onun o oyuncu delirten haliyle bir muhatap olmak istiyorum. Bunlarla çalışmak isterdim. Bir sevdiğim Çağan'la çalışmayı seviyorum. Çağan Irmak'la. Ne bileyim Çağrı Lostovalı ile çalışmayı çok severim. Bayağı çok arkadaşım var benim. Şimdi birini saymazsam olmaz.
Biz birkaç tane isim tamam. alalım dedik. Programımızın sonuna geldik. Son sözü konuğumuza bırakalım. Bir şey söylemek ister misiniz?
Son sözüm. Ya o kadar çok söyleyeceğim. Bir sürü son bir söz. Böyle bir tweet cümlesi seçemiyorum hayatımda. Herkese sağlıklı, neşeli, güzel birbirlerini anladıkları, anlamaya çalıştıkları, sempatiden ziyade empatinin hayattaki önemini kavramak istedikleri bir yıl dilerim mesela.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bu keyifli hoş sohbet için aynı zamanda. Gördüm çiçeğinin yolu açık olsun. Sizin de kitaplarınızın, yazın ve oyunculuk serüveninizin devamını diliyoruz.
Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
Evet, bugünkü programımızda oyuncu yazar Başak Taşman'ı ağırladık. Kendisiyle ikinci öykü kitabı Gördüm Çiçeğini ve oyunculuk serüvenini konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.